Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Hava Danslı'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande.
Mehmet.
Evet.
Şimdi önce dinleyici yorumlarımız var. Acayip mutlu oldum.
Yani çok fazla var, hızlı zamanımızı
çok fazla etkili konu. 3 tane söyleyeceğim.
Tamam, iyi o zaman. Bayağı bir aslında yorum vardı sanki de. Hepsini şimdi, göndermiyor muyum sana ne?
Ne? Mehmet, şimdi önce Muharrem Bey'in, ben geçen hafta konuşurken sen hani şu balina yutmuştu sonra geri çıkardı adamı dedin ya. Evet. Neydi o balinanın cinsi?
Kaşalot balina.
Ha, kaşalot balina. Neyse.
Ya da hani, mavi balina.
Kuşlar neden balinanın yanına dalıyor, başka yer yok mu demişim. Şimdi insan da bu sohbet esnasında hani tabii ki düşünerek konuşuyorsun da hani bazen espri olur işte böyle hani hafif geyik yaparsın, bazen öyle oluyor. Tabii ki aslında o da sağ olsun açıklama yapmış ama hani bazen bu şey gibi hani büyük troller ağlarını çekerken nasıl üşüşür balıklar şey martılar ya da işte kuşlar böyle balıkları yemek için. Burada da Muharrem Bey de sağ olsun çok böyle detaylı yazmış. Balıkları daha kolay avlamak için suyun yüzeyine doğru tabii sıkıştırıyor büyük yunuslar, balinalar. Kuşlar da fırsat bu fırsat hani
dalışa geçiyorlar.
Evet, dalışa geçiyor. Belgesellerde de hep böyle gösterir kabak gibi zaten. Çok teşekkürler yorum için. Bir diğeri Sevda Hanım'dan geldi. Kendisi öncelikle Spotify'a teşekkür ediyor. Çünkü Spotify dinleyicisiymiş ve podcastlerde Spotify bizi önermiş. Önerdiği için de çok teşekkür ederim diyor.
Zaten hep kaç haftadır söylüyoruz, Spotify'daki dinleyici sayısında ciddi bir artış var.
Evet. İyi ki de önermiş, keyifle dinliyorum demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra Burak Bey var. Burak Bey de hem öğrenciyim hem çalışıyorum. Haftalık dünyada neler oluyor bitiyor sizden öğreniyorum demiş. Hani ufacık bir böyle katkımız olduysa ne mutlu. Benim normalde çok uykum vardı. Çok yorgun oluyorum tabii. Ama gerçekten bu mesajlar böyle çocuk gibi seviniyorum. Hem beni çok mutlu ediyor. Anlam kazanıyor daha çok bu yaptığım iş, yaptığımız podcast. Şöyle ki bir de bir şey daha demek istiyorum. Ben önce Burak Bey'e tekrardan teşekkür edelim. Ekşi Sözlük'te de yazacakmış. Bekliyoruz yorumlarını oradan da. Şimdi bu podcastlerde biz seninle hep oturup konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Zaten evde kendi aramızda işte haberler, tartıştığımız konular, okuduğumuz bloglar, kitaplar, dergiler. Her neyse. Ben şöyle Twitter'da özellikle hani her bir podcast yayıncıları böyle birbirlerini takip etmeye başladı. Herkes birbirine haberdar, birbirinin reklamını yapıyor vesaire. Bir şey fark ettim ki konuk alınıyor. Yani podcastlerde sanki daha çok kendin, yani kendin bir şey üretiyorsun içerik anlamında. Bir de kimlerle hangi konuları konuşacaksın düzenli olarak podcast'te konuk alma üzerine.
O da bir
kurulu.
Strateji.
O da bir strateji. Evet. Çünkü o onun network'ünden faydalanıyor. O bir retweet ediyor. Bir şey tagliyor. Yani konuk aldığın kişi senin podcast'i bir başka yerlere taşıyabilir. Yani biz bu zamana kadar bir İncil'e röportaj yaptın sen. Ufuk ve Tufan'la telefonla bir bağlantı kurmuştuk. Evet. Ya da Skype üzerinden miydi? Başka kim var? Ben böyle aylardır Barış'ı davet ediyorum.
Ve bir öğretim görevliniz vardı Yeditepe'den.
Ha, Özlem Hoca ile evet Cafe Nero'da. Çok güzeldi, girişimcilik üzerine hani akademisyen görüşüyle sohbet ettik.
Bizim konseptimize çok uymuyor. Belki
aslında
mesela
daha çok uyabilir biz diye düşündüm.
Vakti zamanında benim ortağım fotoğraftan Gökhan'la YouTube kanalı kuruyalım falan dedik. Bir türlü vakit kuramadın. Yani sonuçta bu işler için hani sırf biz mesela ne yapıyoruz şimdi? Onca zamanımız arasında artık zaman kalmamış gibi neredeyse son dakika cumartesi akşama sıkıştırıyoruz. Evet. Bunu yani birisiyle şey yapacağın zaman çok daha organize olman lazım. Kolay bir şey değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Zaman yönetiminin daha üste çıkması ve mesela çalışan birinin senin gibi mesela akademi şeyi. Senin bir çünkü bir haftalık bir planın var.
Tabii. Yani
onu delmen çok zor. Mesela pazartesi ben size zaman ayırırım dese bir konuşma yapmak istediğim
ben
şey.
Ben ama vakit ayıramam.
Ayıramazsın. Bu serbest çalışan birisi için daha kolay yönetilebilir bir şey.
Tabii esnekliklerim olduğu kadar inanılmaz zorunlu olun, yani dersin varsa o gün zaten.
Yani yurt dışında çok bu tarz sohbet programları çok, Türkiye'de de işte girişimci muhabbeti bazen girişimci farklı kişilere, başarılı olmuş kişileri konuk olarak alıyor. Farklı şeyler yapılabilir ama bunların her şeyin bir limiti veya şey var. Bazıları var yine YouTube'da benim takip ettiğim, yüz yüze olduğu kadar bazen de Google Hangouts, Skype veya da sadece sesle telekonferans yoluyla konuşuyorlar. O bile bir organizasyon. Mesela biz desek ki tamam cumartesi şu saatte sizinle konuşacağız. E Poyraz uyumayıp da şey gidin olsa nerede? Ne olacak? Ha, efendim şimdi hani telekonferans evi yapacağız mesela. Ha, o şekilde evet yapalım diye.
Telekonferanslı diyorsun.
Desen?
Evet ya da işte mobil oldun diye. Hani Kadıköy Idea'da buluş. Hmm. Güzel bir ses kaydı al ya da bir kafede. Tabii biraz Poyraz'ın büyüyüp bizim yanımızda usu usu oturması lazım.
Belki ileride düşünülebilir.
Hani onu demek istedim. Çok takip ediyorum ben de. Yani yeni bir podcast çıktığı anda diğer podcast üretici hemen onu takip ediyor. Hep böyle bir...
Bu şu anda zaten podcast piyasası çok dar olduğu için insanlar birbirlerini desteklemeye çalışıyor. Mesela Podiolab dediğin, senin bahsettiğin bir tweet hesabı var. Onlar mesela artık Google'ın podcastleri okuyacağını yani...
Evet haberi onlardan duydum.
YouTube'da şu anda mesela sen bir İngilizce YouTube yaptığında Türkçe'de oluyor mu emin değilim ama İngilizce bir YouTube'u altyazı dediğinde YouTube otomatik olarak onun altyazısını anlık olarak ekleyebiliyor. Yani sesi tanıyabiliyor. Aynı şekilde podcastlerde de sesi metne çevirip mesela biz bir bölümde Apple'dan bahsediyorsak insanlar Apple diye aradığında bizim o podcast'in bağlantısını görebilecekler. Böyle bir dünyaya doğru ilerleniyor. Bunun dışında var mı başka bir şey? Bir teknik bir arıza oldu. Bizim bu haftaki podcast biraz gecikmeli. Çarşamba sabaha yayınlandı. Sistemde her şey normal gözükse de nedense düşmemiş. Hı. Yani orada takılı kalmış. Bir başka dinleyicimiz uyardı. Kendisine teşekkürler.
Web sitesinden bir evet, mesaj mı attı?
Web sitemde bir chatbotu var. Onun üstünden yazdı. Her şey yolunda mı diye. Sonra bir baktım takılı kalmış gerçekten. Hı. Hiç 3 yıllık süre içinde hiç ilk defa böyle bir şey oldu. Yani takılı kalması. Yanlış tarih girdiğim veya da tarih girmeyi unuttuğum olduğu için yayınlanmayan bölümler oldu. Ama bu ilk oldu. Evet onun dışında başka ne var?
Onun dışında geçen hafta vizeler vardı.
Senin genel bu vizeler giriyor vardı.
Vizeler olacaktı.
Olacak oldu.
İşte sınav kağıtları okuma vesaire. Onun haricinde gelen bir kopya muhabbeti. Şimdi dinleyen öğrencilerim de var. O yüzden biraz daha sansürlü bir otokontrollü bir şekilde söyleyeyim düşüncelerimi.
Acımam diyorsun.
Şu kopyayı çekmeseler iyi olacak.
Ben söyleyeyim vallahi çok acımasızdır, hiç şey yapmaz, uzak durun sizi.
Yani gene yakalananlar oldu. Bir de nasıl bir zeytinyağı gibi üste çıkıyorlar. Bir tanesine dedi biliyor musun? Şimdi tabii ki isim falan burada vermiyorum ama sözlüğün içine yazmış mesela dersin konularını, bir şeyleri böyle notları almış. Diyoruz ki sözün arasına kopya koymayın. Evet bu sözün içine yazmış. Biz gördük, kontrollerde sözlüğü aldık. Geldi, geri alabilir miyim dedi. Ondan sonra zaten dedi istesem çekerdim başka türlü dedi yani. Hani bunu söyledi ya, anlatabiliyor muyum? Almadık kağıdını. Mesela orada kağıdını alıp direkt sıfırlayacaksın. Son sınıf öğrencisi. Bahar dersi okulu bir sene uzayacak. Yani buna rağmen o riski alıyor. Hani neye dayanarak? Ben olsam böyle bir risk almam. Hani değil mi? Hani DD'le geçersin. Değil mi? Minimumda bir şey yaz yani. Bir şey alırsın 40-50. Hani vizede finali var. Ya öyle dedi. Evet. Enteresan. Kalemlerin içine sokmalar, cep telefonu yok bacağım arasında unutmuşum. Allah Allah falan diye. Yani yapmayın bunları ya. Ne bileyim. Koca koca insanlar.
Bu bölüm dinlendiğinde seçimler bitmiş ve sonuçlar artık belli olmuş olacak. Sence ne olmuş olur bunu dinleyiciler dinlediğinde? Sürpriz yani bekliyor musun?
Ben sürpriz beklemiyorum. Bazı hani endişelerim var burada dile getirmek istemediğim. Ama hani bu endişeyle ne yapayım? İzleyeceğiz. Ama bazen tabii böyle birisi demiş ki zaytun tadında yaşıyoruz her şeyi. Hani çok fazla umut doldunuz gene yapmayın arkadaşlar. Tansiyonu var, kalp hastası olanlar var diye yazmışlar. Bilmiyorum da geleceğimiz gidiyor yani bir noktada.
Bizim zaten geleceğimiz kayıp yani o bizim işte bu 20 yılımız kayıpla geçti. Boş bir 20 yıl oldu. Ömrümüzün yarısı ediyor benim ömrümün. Ömrümün yarısı bu şekilde geçti. Kaydı gitti yani.
Yani. Evet, umarım daha
bakalım,
güzel.
Bakalım, umarım bunu dinlediğinizde daha haberler iyidir diye ümit edeyim, ama ben artık kendimi çok stabilize ediyorum yani bu tarz şeylerde. Olursa sevinirim ama çok umutlanmamayı adet edindim.
Mi?
Evet.
Hani adil olsun da.
Hı. İnşallah. Yani. İşte adil olması için
CHP
bir tarafın
ne yaptı çok merak ediyorum.
Bir tarafın çok eze eze kazanması lazım. Yani %1'ler %2'lerle çok kolay oynanabiliyor ama %5 %10'a gelirse o artık oynamalar zorlaşır. Önemli olan
da
öyle.
Daha kaç ay önce dairelerden oy pusulaları çıkıyordu çuvalla yani. Her neyse. Evet.
Başlayalım mı haberlerimiz?
Evet, şimdi benim şöyle bir haberim var. Digitalage.com TR sitesinde takip ediyorum ben. Bu arada hani haberim vardı ama bu sene daha böyle motiveyim. Umarım gidebiliriz. 16 Nisan'da 13.sü düzenlenecek Digital Age Summit var. Dijital çağ zirvesi. Değil mi? Future for All ana teması altında yapay zeka, blockchain, algoritmalar birden birçok farklı konu ele alınacakmış. Ama özellikle de blockchain teknolojisine dair bir workshop'a da ev sahipliği yapacak imiş. Bu workshop'ın günlük zaten bir gün sürüyor.
Hı.
Ne kadar biliyor musun?
1500 lira.
1500 TL artı KDV'si var. Etkinlik yemeksizdir.
Fiş almazsak KDV.
Fiş almazsan KDV ödemiyorsun. Altında da etkinliğin yemeksiz olduğu belirtilmiş. Yani 1500 lira verip KDV'de ödersen
dinliyorsun
yandın.
Yani 1500.
Ha, bütün gün ve sabah.
KDV'yi ödüyorsun tabii o.
Sabah 9.30'da başlayıp 17'de bitecek. Yemeğini kendin yiyeceksin demek istemiş. Hmm. Bana biraz pahalı geldi. Hani böyle bir hafta sonu olsa anlayacağım ama günübirlik.
Bunlar hep para yapmaya yönelik organizasyonlar.
Evet, ben
ve
blockchain
çok
yani.
Popüler hani konuları şey yapıp ben buradan nasıl para yaparım diyenleri aslında hedefliyorlar. Yani ben buradan para yaparım, yapabilir miyim diyen parası olan kişileri içeri çekmek istiyorlar,
evet.
Bence bu tarz
i̇şte
şeyler.
İşte Patara Labs varmış. Kurucu üyeleri anladığım kadarıyla bilgi verecek. Yani workshop'u yapacak. Unicall'da gerçekleştiriliyormuş. Bilemedim. Ben gerçekten hani biraz yabancıyım. Anlamıyorum. Piyasa böyle. Bana fazla geldi.
Blockchain de öyle bir teknoloji ki kim ne yapacağını bilmeyen bir şey. Hani
evet,
elinde bir araç var ama nasıl kullanacağı şu anda belli olmayan bir şey işte.
İşte onu girişimcilere anlatmak için varmış zaten.
Ama evet. Zaten onlar da, o anlatanlar da ne olacağını bilse gidip anlatmazlar, kendileri yapıyor olurlardı.
İşte o da var. Bir de şimdi aç internette her türlü bilgi var yani, şimdi ya İngilizce'nde varsa zaten. Hani bunu
evet,
1500
işte.
TL'ye ben ne bileyim kıyamadım yani.
İşte param varsa hazır lop herkes, şimdi bu işler işte bir zaman ve araştırma, bir emek gerekiyor. Bu önüne lop bilgi geliyor, yani ikisi arasında karar vermen gerekiyor. Güzel bir makaleyle karşılaştım. Bu geçen hafta biz podcastlerle ilgili ne kadar çok haber çıktığından bahsetmiştik. Biri de yazmış ki niye podcastler için bir YouTube yok? Kastettiği şu, şimdi insanlar YouTube'da işte YouTuber'lar videolarını çekiyorlar, yüklüyorlar. Hı hı. Ve ne kadar az takipçileri de olsa birileri izlediği sürece izleyen kişi sayısına göre bir gelirleri oluyor. Çünkü ne kadar çok kişi izlerse YouTube ona göre reklam gösteriyor ve reklamlardan bir para kazanıyorsunuz. Bir şey kazanıyorsunuz. Ama podcastlerde hiç böyle bir şey yok. Podcast'in host maliyetini, yani saklama maliyetini ödüyorsun. Sponsoru sen arıyorsun. Reklamı sen arıyorsun. Podcast'te.
Karamıyorum.
Kısaca demiş ki YouTube olayı çok mantıklı ama niye hiç podcast için böyle bir sektör, birileri bir girişim hiç çıkmadı veya
da. Yapalım biz o girişimi hemen.
Hande'ciğim. Sende birkaç milyon dolar mı var benim bilmediğim?
Ha, öyle mi gerekiyor? Birkaç milyon dolar mı gerekiyor?
Sunucular kuracaksın, bunu dünyaya yayacaksın. İnsanlar senin sunucuların üzerinden dinleyecek. Bunu yapabilecek bence olabilir tek kurum şu anda Spotify veya o benzerlikte bir şey. Çünkü yani bir altyapın olacak. Sen de yapalım diyorsun. Neyle yapacaksın? Evdeki şu NAS server'a mı koyacağız hepsini?
Ne bileyim Mehmetciğim. Sen böyle teknolojiyle ilgili yaparsın yani her şeyi. Bulursun bir yolunu, çaresini.
Sonra bizim de şikayet ettiğimiz veri yokluğunu. Mesela YouTube diyor ki, Spotify da biraz o bilgileri veriyor. Kaç yaş dinliyor, nereden dinleniyorsun? Bu tür bilgileri sen host ettiğin yerler genellikle sana sağlamıyor ki, doğru.
Evet, mesela ben şimdi bize dinleyici yorumları geliyor ya. İşte atıyorum Burak Bey, hem öğrencim hem çalışıyorum demiş. Sanki diğer dinleyicimiz de böyle daha çok gençler dinliyor. Ondan sonra üniversite öğrencileri, belki lise, iki lise sonlar, bilmiyorum.
Tamam, dinliyor da işte dediğim gibi bunun datası, bizi zaten Spotify datasına göre gençler dinliyor. Bizim dinleyicilerimiz çoğunluğu bizden genç kısaca bakıldığında.
Bu güzel bir şey ama Mehmet. Hı? Bakayım.
Şu anda 1600 kişilik bir dinleyicimiz oluşmuş.
1600 mü?
Evet, 1600 şeyde. Spotify'da.
Ha, Spotify'da sonra, diyorum ben de yani 1600'e.
Bakıldığında dinleyicilerimizin 37, 57, 58, 68, 78, 80, %85'i 34, 18-34 yaş aralığında.
18-34. 37'si en fazla 23-27 yaş aralığında.
Evet.
Gerçekten bayağı gençler dinliyor. Hı. Evet, female'ler daha mı fazla?
Tam tersi, erkekler daha fazla toplamda bakıldığında.
Ben aşağıya bastım.
O şey, o yaş grubundaki dağılımları
tamam,
gösteriyor.
O yaş grubunda kadınlar daha fazla.
Evet, o işte, o yaş grubunda kadın 23-27 yaş.
Zaten %49-51 çok arada bir fark yok.
Şimdi yani dengeliyoruz demek.
Dengeliyoruz mu? Ama benim biraz daha asılmam lazım.
Ama yani şeyle marjda biz kazanıyoruz. Yani başkanlık seçimi olsa.
Yok, ben hemen toparlarım bunu. Arada çok az fark var.
Ben kaptırmam. Şey.
Evet, şaka bir yana. Bitti mi konu? Gene ben bu digital age'den gidiyorum. Çünkü Facebook'un, Mehmetciğim, WhatsApp'ı kendi bünyesine katalı tam 5 sene olmuş galiba.
Vay canına.
Evet, 5 yıl önce 19 milyar dolar karşılığında WhatsApp'ı satın almış. O sıra yani Eylül 2017'de de şirketten WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton ayrılmış. Ve şirketin de en büyük eleştirenlerinden biri olmuş Facebook'u. Ve şu an demiş ki, herkes işte yani Twitter'dan öyle bir tweet atmış. Facebook'u silmeniz lazım diye. Çünkü Facebook için artık hani kullanıcı gizliliği yerine gelir elde etmek ön plana geçmiş. Böyle bir stratejileri var. Bu da doğru bir şey değil diyormuş. Hatta bir özellikle bu geçen yıl Cambridge Analytica skandalındaki rolünün ortaya çıkmasından sonra da bu Delete Facebook hashtag ile bu harekete katılmış. Ben bilmiyordum bu kadar olduğunu.
Ben bu kadar olduğunu tahmin ediyorum. Hı. Ama dikkat edersen benim hiçbir zaman hiçbir özel şeyimi paylaşmıyorum. Tamamen iş, podcast. Yani,
evet, sen onu öyle konumlandırdın.
Evet, hiçbir şekilde paylaşmıyorum ben kişisel bir şeyler. Tamamen işle ilgili, fotoğrafçılıkla ilgili, retouchla ilgili şeyleri paylaşıyorum. Çünkü Facebook gruplarındaki bu konudaki veri de çok fazla. Bir gün Facebook gruplarının yerini alabilecek bir ortam çıkarsa da ve insanlar geçtikçe de ben de o tarafa geçerim zaten.
Evet. Benim hiç baştan beri ısınamadığım bir sosyal medya hesabı oldu yani. O da neydi biliyor musun? Google Plus.
Kapanıyor hiç, zaten.
Zaten kapanıyor. Ya baştan beri diyorum ki ne gerek var yani, hani aynı şeyden 10 tane olmasını.
Biz geçen hafta gene bir Google'ın bir oyun şeyini anlatmıştık.
Stadia mıydı?
Stadia. Stadia. Onu Barış Özcan da YouTube kanalında anlatmış. Daha geniş merak edenler için. Bu hafta da Apple yeni lansmanlarını yaptı. Ve artık ekonomi cihaz satmaktan ve yazılım satmaktan abonelik satmaya dönmüş durumda. Onun videosunu ekleyeceğim. Ve Apple'ın duyurduğu servis 4 veya 5 servis duyurdu ki hepsi abonelik. İlk duyurduğu dergi News, işte New Yorker bilmem ne ve bütün bildiğin dergiler var. Yani moda dergileri, Wired falan ve aylık abonelik bedeli ödüyorsun ve bütün bu dergilerin hepsine ulaşabiliyorsun. Evet, yani aylık sabit işte $10 mesela ödüyorsun ve bütün mesela yüzlerce dergiye anlık ulaşabiliyorsun.
Hangi platformda?
Apple'ın iPad veya şeyde.
Hayır, dergilik gibi mi mesela?
Aynen, dergilik gibi. Ama bütün Amerika'daki, İngiltere'deki...
Uygulamanın ismi ne? Onu merak ettim.
Apple magazin mi ne? Öyle bir şey. Ne yapacaksın? Abone mi olacaksın?
Haberinin öznesi, süresi oluyor.
İsmi
olmuyor.
Önemli değil yani sonuçta.
Ya
servis
nereden
bu.
Bulacağım mesela ben?
Açtığında işte bulursun Hande'cim. Biri bu. Sınırsız dergi takip etme. Bu sayede dergileri aslında bir şekilde para aktaracaksın ve aslında istediğin dergiyi okuyabilme. Yani aylık abonelikle.
Güzel.
Kredi kartı çıkartıyor. Ama gerçekten Apple isminde bir kredi kartı çıkartıyor. Bu kredi kartıyla Apple cihazınla her yerde alışveriş yapabiliyorsun. Ve Apple Pay'i kabul etmeyen, yani telefonun dokundurmayla kabul etmeyen yerler için de kendi basılmış kredi kartı var. Ve onunla gidip alışveriş yapabiliyorsun. Ama güzel olan şeyi, daha sonra sana hangi, ne tür şeyler aldığının analizini veriyor. Mesela sen gidiyorsun.
Tüketim harcama alışkanlıklı.
Aynen. Sen diyorsun bebek şeyleri, ürünleri alıyorsan sen o parayı kredi kartıyla harcama yaptığında işte firmanın bir ismi duruyor. Sen gidiyorsun ama neydi bugün alışverişe?
Joker.
O onu Joker diye gösteriyor ve sen farklı Joker'lere gitsen bile baktığında harita üstünde hangi mağazada ne kadar alışveriş yaptığını bir yıl içinde mesela harita üstünde sana gösteriyor. Ne tür şeyler yaptığını, ürünler aldığını grafiksel olarak gösteriyor. Nelere, işte bebeğe bu kadar, yiyeceğe bu kadar,
seyahate
bu kadar diye sana analiz veriyor. Bir sürü analiz hatırlatıyor sana ödeme zamanı geldiğinde falan. O da enteresan bir şey. Amerika'daki büyük bir bankayla anlaşmışlar. O şekilde giriyorlar. Aslında finans işine girmiş oluyorlar bu şekilde. Onun dışında oyuna giriyorlar ve Google'ın yapmak istediği, sen herhangi bir cihaz olmadan bu işi yapman şeklinde. Apple'ın yaptığı ise aylık gene bana abonelik ücreti öde diyor. Karşılığında sana bir ortam sunayım. Oradan istediğin oyunu indir ücretsiz. Oyna ve Apple TV'nde de oynayabilirsin. iPad'de de oynayabilirsin. Cep telefonunda da oynayabilirsin.
Bu iyi bir şey. Güzel. Pratik yani.
Evet, pratik. Bir de paralı oyunları daha çok satmaya yönelik.
Sen Xbox One istemeyeceksin o zaman. Buradan oyunları olunca.
Ben Apple oyunları benim çok şeyim de değil. Ama mesela Google'ın stratejisi benim o istediğim tarzdaki oyunlara yönelik daha uygun olabilir. Bilmiyorum ama şimdiden. Ama gördüğüm kadarıyla Apple gene burada da abonelik modeliyle sürekli gelire çevirmeye çalışıyor. Ve en son da Apple TV'yi duyurdu. Apple TV'yi de ikiye ayırıyor. Apple TV bir, Amerika'daki bazı özel kanalları, hani
Apple TV zaten yok muydu?
Apple TV var ama içine Amerika'daki paralı kanalları alıyor artık. Ve onun için bir para ödüyorsun. O paralı kanalları artık izlemeye başlıyorsun.
Bizim Roku hepten yalan oldu yani.
Ama evet, aslında Roku'nun yaptığını, çünkü Roku'da biz bazen giriyoruz bu kanal ücretlidir diye uyarı veriyor ya. Onun hepsini bir araya topladığını düşün. Sen toptan bir para ödüyorsun. O senin izlediğin yayınlara göre o kanallara dağıtıyor parasını. Tabii kendine de bir yüzde ayırıyor. Sonra da Apple TV Plus diye bir şey çıkartıyor. Ve onun içinde de sırf Netflix'e rakip kendi programlarını yapmaya başlıyor. Steven Spielberg'le bilim kurgu, Oprah'la bir program yapıyor. Yani bir sürü farklı programları Apple TV Plus altında ayrı bir abonelikli. Yani bir sürü abonelik satıp insanlardan sürekli para kazanmaya yöneliyor. Bence burada Apple'ın yaptığı artık şunu gördü. Cihaz satışları artık satüre oluyor. Cihazları zaman içinde yavaşlatmak artık insanlar tarafından ve ülkeler tarafından anlaşıldığı için bunu yasakladılar ve artık cihazları yavaşlatamıyor. iPhone'ları falan. Oradan da geliri azaldığı için artık bu cihazdan servis satışına yöneldi ve servisleri düzenli, insanların ödediği gibi, benim nasıl Adobe için her ay bir minik, bir ciddi bir para ödüyorsun. Onun aslında ufak ufak insanlardan bir şeyler satmaya ve onu belki milyonlarca abonesi olduğunda da her ay ciddi bir gelire çevirecek. Böyle bir stratejiye dönmüş gözüküyor.
Evet, aslında bu işte Patreon'da abonelik esasına dayalı bir ödeme şeyi değil mi? Yani
evet,
gelir
evet,
modeli,
evet.
Değil mi?
Onu da senin her hafta yüklemen gerekiyor onu yapmak için.
Oo, ben son bir senedir neredeyse yüklemiyorum.
Ya işte
3-5 tane yüklemiş. İşte benim de sıkıntı böyle. Çok fazla sürdürülebilir olmuyor benim
ben
şey.
Olmasam zaten hani bu program 10. bölümde bitmişti herhalde.
Yok yok, podcast tamam da onu demedim. Hani işte gelir falan diyorum ya. Yani bu sonuçta bu her podcastçiye sorsan aynı şeyi söyleyecektir.
Ne söyleyecek?
Yani gelir olsa daha iyi olur. Bir reklam, bir sponsor, bir şey değil mi? İnsanlar vakit ayırıyorlar. Çok zehette ilgili olduğu alanda olursa
bu
çok
ilk,
daha güzel.
Haberde bahsettiğim şeyde Amerika'da gelire dönüştürmek için bir podcast'te oradaki yayıncılar minimum 20 bin dinleyici diyorlarmış.
Biz az kaldı, 12 bini devirdik.
Ama oradaki Amerika'da, Türkiye'de bakın 20 bine podcast'te reklam verecek bulunur mu?
İşte bu podcast reklam verecek olanların bir kere podcast dinliyor olmaları, sistemi bilmeleri gerekiyor.
Gerek. Evet.
Tamam.
Geçelim,
o yüzden
haberine
bizim
bakalım.
Datalara ihtiyacımız var. Yani kaç yaş grubu, cinsiyet, her neyse, hangi nerelerde, değil mi?
Evet.
Ya benim, senin tabii biraz haberler şey, ağır haberler, detaylı. Benim o kadar değil. Mesela hep demin de sürdürülebilir olmaktan bahsettik. İşte sürdürülebilir turizm deniyor. Değil mi? Burada da sürdürülebilir moda sektörü artık beklenenden daha hızlı büyüyor. Ve bir sweatshirt yapılmış Mehmet. Yani sen üzerine o sweatshirt'ü giydiğinde biliyorsun ki 3 bardak kahvenin telvesi, böyle dibindeki kahve, 10 adet pet şişe kullanılarak yapılmış. Artı tabii ki teknolojinin son yenilikleriyle bu sweatshirt yapılıyor. Ama
kahveden bu, sweatshirt mi yapıyorlar?
Aynen öyle. Evolution Hoodie sweatshirt serisi bu şekilde tasarlanmış. Yani tam böyle bak, bunun ne derler hani içindekileri, maddeleri bu şekilde. Mahalledeki kahve dükkanlarından toplanan telveler kurutuluyormuş. Yağlarından arındırıldıktan sonra da daha küçük partiküllere ayrılıp eritilmiş plastikle karıştırılmış. Bu karışımdan pamuk ipliğine benzer bir malzeme üretmişler. Tamam. Ve sweatshirtler tam benlik, yani tasarım olarak, renk olarak, doku olarak çok da güzel. Niye? Outdoor sporlarla ilgileniyorsun. Yürüyüş, bisiklet, tırmanış falan, bunları yapıyorsan, trekking falan işte. Bu sweatshirtler, hoodiler gayet güzel. UV filtresine de sahip. Artı ön kısmında anahtar, cüzdan, pasaport, kişisel eşyanı koyabileceğin fermuarlı bir cebi de bulunuyormuş. Katlanıp cebine konduğunda da küçük bir seyahat yastığına dönüşüyormuş. Bayıldım tasarımına. Bu şekilde. Bak.
Fikir enteresanmış. Şeyi anlayamadım ben. Kahvenin nasıl böyle bir hal alabildiğini. Yani ipliğe, plastikle de birleştirilip i̇şte, ipliğe dönüştürüyor.
Dönüştürüyorlar. Ben sana bak söylüyorum burada. Yağlarından ayrılmış, partikülleri ayrılmış, plastikle karıştırılmış. Pamuk ipliğine benzer bir madde. Oluyor demek.
Anladım. Benim bültenlerde kullandığım bir uygulama var. Aslında böyle aylık bülten, haftalık bültenleri göndermek için farklı hizmet satan firmalar var. Bunlardan birisi de MailChimp. MailChimp'in güzelliği sanırım 2000 aboneye kadar mı ne, ücretsiz olma özelliği var. O yüzden de onu seçtim. Onunla devam ediyorum. Ve MailChimp bazı ülkelerdeki girişimcilerle ilgili bir videolar hazırlamış. Çok ilginç geldi. İşte oradaki insanlar nasıl bir bu kahvelere gitmiş. Yani bu artık yeni nesil. Ben de bazen evde temizlik olunca kaçıyorum ya. Onun gibi kahvelere gitmiş ve insanlar orada nasıl işler yapıyor. Onlarla röportajlar falan yapmış. Bir tanesi de Tallinn mesela. Senle de gitmiştik işte.
Evet, sen orada beni hapishaneye götürmüştün.
Evet. Bu videoları paylaşacağım. Çok tavsiye ederim. İnsanların kim ne yapıyorlar. Yeni bir ekonomi oluyor aslında bir şekilde. Artık
bu
ofisi. Evet.
Hani ekonomist deniyor ya.
Freelancer ama bu da başka bir şey. Çünkü bu kişilerin bakıldığında bir ofisleri de yok. Kahvelerde işlerini yürütüyorlar. Ve onların bu hikayelerini anlatmışlar. Girişimciliğin başka bir türü. Vakti olanlara bu videoları izlemelerini tavsiye ediyorum. İşte yeni internet, hepsi de tabii interneti olan kafeleri kendilerine ofis edinmişler.
Ve hepsi de ne kadar gençler, farkında mısın?
Evet.
Yani. Tallinn böyle yerler var mıydı Tallinn'de ya?
Biz kışın şeyinde gittik Hande'ciğim.
O yüzden popomuz dona dona.
Ve hangi ülkeleri koymuşlar? Buenos Aires, şehirler diyeyim. Buenos Aires, Tallinn. Los Angeles, Tokyo.
Los Angeles, Tokyo.
Ve Marrakeş.
Bak Marrakeş'te de var yani.
Evet. Gökhan Marrakeş'ten çok memnun kalmamıştı gerçi ama.
Zaten geçen bir yazı okudum. Hı. Şimdi burayı almadım ama Marrakeş'te diyor ki ya vurulmadan ya paranız işte soyulmadan, üzerinizdeki paralar alınmadan nasıl yani kaç gün geçirebilirsiniz falan diye yazmış. Hı. Çok güvenlik sorunu olan bir yer.
Evet ya. Yani dediğin, hatırlarsan Gökhan da öyle anlattı
gözün
zaten.
Gözün içine baka baka parayı eksik bildiriyor.
Evet. Burada şimdi geçiyorum. Hemen bir istatistik belirdi ben Tallinn videosunu çalıştırırken. Her 100 bin kişiye düşen startup sayısı Avrupa'da 5'miş, Estonya'da 31'miş.
31 evet. Her 100 bin kişiye.
Yani girişimci sayısı ciddi yüksek. Evet.
Evet. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında Dünya Su Günü'ydü Mehmet. 22 Mart'ta. Ve ben bilmiyordum bu kadar eski olduğunu. Hani Dünya Su Günü kutlandığını biliyordum da 1993 yılından bu yana dünyanın her yerinde Dünya Su Günü olarak kutlanıyormuş ve her yılda farklı bir tema belirleniyor. Bu yılın teması da kimseyi arkada bırakmamak. Ben haberi okuduğumda çok enteresan verilerle karşılaştım. Dediğim gibi hani vahim olduğunu biliyordum da bu kadar vahim olduğunu tahmin etmemiştim. Ama şimdi şöyle, Birleşmiş Milletler'in 2010 yılında belirlediği kriterlere göre her insan günde 50-100 litre arasında temiz suya kolaylıkla erişebilmeli. Fakat dünya üzerinde 2.6 milyar insan temel hijyen olanaklarından mahrum, 850 milyonun üzerinde insanın ise temiz suya erişimi yokmuş, bulunmuyor. 850 milyon.
Olabilir.
Çok büyük bir rakam,
evet,
yani.
Evet, doğrudur.
Sayı.
Bence İstanbul'da da zaten kimse musluktan su içmiyor direkt.
Tamam ama bak yani hiç erişimin yok. Yani tamam. Musluktan en azından bir su akıyor. Onu demeye çalışıyorum. Tabii ki işte bu adaletsizliğin temel sebebi yanlış su politikaları olsun, iklim değişikliği artması vesaire. Ve 2050 yılında şöyle bir projeksiyon yapmışlar. Her 4 kişiden birinin temiz suya erişiminin olmayacağı tahmin ediliyormuş. 2050. Baktığında şu şurası 31 sene falan var. 30 sene var yani. Evet. Türkiye'de de durum vahim. Türkiye'de 2030 yılı itibariyle yaklaşık %40'ı su stresi altında olacakmış. Ve bazı bölgeler artık su fakiri olarak nitelendirilip bu risk altında bulunuyormuş. Gene 2030'da da bir şey yok. Öyle diyeyim. Yani biraz ürküttü bu veriler beni. Hemen yani ne yapalım diye.
Aslında yabancı bloglarda, yayınlarda bakıldığında ciddi oranda bu Apple'ın yaptığı yeni strateji diyeyim ve tabii Netflix'e falan karşı artık rekabete girişmiş oluyor. Netflix zaten Apple TV'de artık yer almayacağız biz diye duyurmuş. Bu çıkan ikinci Fast Company makalesinde de Netflix nasıl çocuklara çocuk pazarını elde etmeye çalışıyor gibi bir makale. Uzun bir makale, ilgilenenler okurlar ama şöyle bir şey. Bütün Netflix abonelerinin %60'ı çocuk programlarını izliyormuş. Yani abone olan bir kişinin bakıldığında %60'ından çocuk programları izleniyor. Yani
aile içinde biz de varız.
Biz de varız. Çocuğu olanı sonuçta sen açıyorsun. Diğer bu işte Walt Disney olsun, diğer içerik üreticileriyle kıyaslandığında farkı şuymuş Netflix'in. Onun da kendi çizgi film üretim stüdyoları varmış. Başkalarından da satın alıyormuş. Evet. Ama birisi kendilerine bir fikirle geldiğinde, mesela Pixar olsun, hepsi ayrı ayrı, hepsinin bir stili var. Ben mesela sana derim ya bazen, bu Pixar derim mesela. Evet. Çünkü onların bir çizgi stili var. Netflix buna girmiyormuş. Fikre ve insanların bu konuda ne kadar tutkulu olduğunu, ne kadar uzman olduğuna bakıp fikri onaylıyormuş. Onlar için diyorlarmış ki yani sonuçta çocuk onu veya bunu fark etmez. Önemli olan çocuğun dikkatini çekecek, ilgisini yapacak bir içeriğin oluşması. O yüzden de hep aynı benzer çizgilere sahip insanlar değil, hepsi kendi farklı stillerini gösterir. İnsanları şey yapamış. Hatta büyükler için bir çizgi film serisi vardı. Neydi? Bir şey robot. Sen hiç bakmadın.
Aşk,
ölüm ve robotlar evet. gibi.
Onu farklı, çok net ediyorlar ama.
Farklı farklı çizgi filmlerde olmuş ama bütün çizgi filmler birbirine benzemezdi. Yani her bölüm farklı bir konuydu.
Evet.
Ve her şeyde çizgi karakteri bile değişiyordu. Böyle bir stratejisi varmış. Onu da belirtmiş olalım. Ve çocuk pazarına çok önemsiyormuş. Tabii doğal olarak çocuklar Netflix'e alıştıktan sonra ileride de abone olma potansiyeli var. Turkcell'de de bu strateji vardı eskiden. Şimdi o eskiden antenli bebeklerle şapkalar, evet. bebekler dağıtmasının sebebi ileride bir gün Turkcell'e karşı sempatileri olursa abone olacakları şeklindeydi. Var mı senin başka bir haberin?
Yok, ben artık keseyim burada. Var aslında da.
Peki,
uzatmayalım.
Tamam. O zaman bu haftayı bitirmeden önce ne yapıyoruz?
Ne
bize ulaşmak isterseniz gönderebileceğiniz e-postanızı gönderebileceğiniz adres havadansudan@35mm.com adresi.
Evet, buraya bu adresi her ikimiz de görebiliyoruz Mehmet'le. O yüzden ayrı ayrı göndermeyin. Sonra Mehmet bana söylemiyor kendisine gelenleri.
Evet, bana mesela bazen info@35mm.com diye gönderiyorlar. Onları ben gönderiyorum. Arzu edersem Hande'ye forward ediyorum.
Arzu edersen.
Arzu edersem.
Mehmet'in ekip ruhu buraya kadar.
Ondan sonra yine 35mm.com altında bu bahsettiğimiz konulara ait bütün bağlantılar, videoların aldığı her bölüme ait bir sayfa var. O sayfanın en altına da arzu ederseniz yorumlarınızı koyabilirsiniz. Sağ olsun Muharrem Bey bir alışkanlık haline getirdi. Her bölümün altına bir şeyler yazıyor.
Bak,
sana
bakayım.
Geldi ya.
Ha o bölümün,
o bölümün
altında.
Ha.
Ha, tamam.
Başka, onun dışında Facebook'ta bir grubumuz var. Havadan Sudan isminde. Orada da dinleyiciler kendi ilgilerini çeken haberleri paylaşabilir. Aralarında yazışabilir. Başka ne yapabiliyorlar? Gene duyurularımızı oradan da
Twitter
takip edebilirler.
De yazabiliyorlar.
Evet.
Ben de şöyle bir şey oluyor. Hı. Şimdi Twitter hesabım tamam, zaten sıkıntı yok. Hani orada paylaşımlarım belli. Şimdi Instagram daha özel.
Hı.
Hani ama mesela bazen dinleyicime emin de değilim. Böyle birileri mesela eş zamanlı Twitter'dan takip etmeye başlıyor. Hani sıkıntı yok. Ama Instagram tabii kapalı olduğu için yani oradan da hemen mesela bir şey geliyor. O zaman ben onu kabul etmiyorum. Çünkü hani tanımadığım insanları Instagram'da almıyorum. Tanımadığım
çünkü
kişileri.
Sen özel fotoğraflarını
hani
paylaşıyorsun.
Özel yani o.
Evet.
Ama hani Twitter'da bir paylaşım mutlaka oluyor. Direkt mesaj, işte Hatice Hanım var mesela. Twitter'dan yazıyor, ben ona cevap yazıyorum. Paylaşıyoruz, fikir değiştiriyoruz, bilgi paylaşıyoruz. Bunlar güzel şeyler. Ya da yazdıklarım ortak, daha açık. Hani işte yorumlar oluyor, haberler
evet.
oluyor Twitter'da ama Instagram özel, hani oradan kabul etmeyin.
Biz zaten aile olarak
olmasın.
Çok fazla sosyal medyada bir şey paylaşmıyoruz. Benim de Instagram'da paylaştım. Benim Instagram açık ama
sen
hep iş, evet, iş görsellerimi paylaşıyorum.
Eskiden bir aralar Mehmet böyle bir iki kare çekerdim.
Olur, yazın gene paylaşırız bir iki tane. Benim. Kısmet, nasip kısmet.
Ya unutulduk.
Her şey ticarete yani. Döndü.
Evet.
Evet. Bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta görüşene kadar sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.